Ayrım 46.
Sayfa 129. Türkiye ekonomisinde kurumsal yapı. Türkiye'deki değişimi anlayabilmenin bir başka yolu da aile, din, siyaset, eğitim ve ekonomik kurumlarındaki değişimi anlayabilmekten geçmektedir. Bu toplumsal kurumların birinde meydana gelen bir değişim, diğerlerini de etkilemektedir. Kurumsal yapıdaki değişimin arka planında mal ve hizmet piyasasında, üretici ve tüketici davranışlarında, para ve sermaye piyasasında, iş gücü piyasasında, hukuk kurallarında yaşanan değişim yatmaktadır. Buna bağlı olarak Türkiye ekonomisinde sermaye birikimi ve tasarruflar, gelir dağılımı ve ekonominin üretim gücü değişmektedir. Bu değişimi ise özel ve kamu sektöründeki ekonomik kuruluşlarının örgütlenme biçimleri, yapıları, görevlerindeki değişim yansıtmaktadır. Daha önce de belirtildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan itibaren serbest piyasa kuralları çerçevesinde özel mülkiyete ve özel girişimciliğe dayanan ekonomik sistemi serbest piyasa ekonomisini tercih etmiştir. Bu nedenle ekonomik yapısını da kapitalizmin kurumları oluşturmaktadır. Bu yapı içerisinde tercih edeceği politikalarla kaynak dağılımını etkileyecek hükümet, devlet kuruluşları ile toplumdaki çeşitli sınıfları, yani işçiler, işverenler, tüccarlar, memurlar ve benzeri temsil eden kuruluşlar bulunmaktadır. Türkiye ekonomisindeki değişim ile birlikte bu kuruluşların da yapısında ve karar alma sürecindeki etkilerinde de değişimler yaşanmıştır. Ülke içi kurumların faaliyetleri üzerinde küreselleşme süreci ile birlikte çok uluslu şirketler, bölgesel ekonomik bütünleşmeler, hükümet dışı örgütler yani NGO, sivil toplum örgütleri gibi yeni küresel ve bölgesel aktörlerin de etkili olmaya başladığı görülmektedir. Konunun daha anlaşılır olması için Türkiye'de bankacılık sistemi üzerinden bir örnek verelim. İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararların ardından Ticaret Bankası olarak 1924 yılında İş Bankası kurulmuştur. Ardından sanayi kesiminin finansmanı için Sanayi ve Maden Bankası, bu maden olabilir. Tarım sektörü içinde Ziraat Bankası'nın kuruluşu ile Türkiye'de bankacılık sistemi gelişmiştir. 1929'da yaşanan ekonomik krizin etkisiyle dünya ekonomisindeki gelişmelere bağlı olarak Türkiye'de de müdahaleci ekonomi politikaları anlayışına bağlı olarak büyük sermayeli kamu bankaları kurulmuştur. 1945-1960 döneminde ise izlenen liberal ekonomi politikalarına bağlı olarak özel bankaların gelişmeye başladığını görmekteyiz. 1960 sonrası ise planlı kalkınma anlayışına bağlı olarak kalkınma bankacılığı faaliyetleri hız kazanmıştır. 1980 öncesine genel olarak baktığımızda yerli ve yabancı sermayenin bankacılık piyasasına girişine kapalı olduğu, rekabet ortamının olmadığı, dış ekonomik işlemlerin sınırlı olduğu, faiz oranlarının para otoritelerince belirlendiği bir sektör karşımıza çıkmaktadır. Özel sermayeli bankaların toplam aktiflerindeki payı 1959-1964 döneminde %28, kamu bankalarının ise %67'dir. 1980 sonrası ekonomi politikasındaki dönüşüm ile birlikte bankacılık sektörü de yapısal olarak değişime uğramıştır. Faiz oranları serbestleştirilirken sektöre yabancı sermayeli bankaların da girişine izin verilmiş. Ticari banka kurulması kolaylaştırılmış. Bankacılık sistemi dünya bankacılık sektörüyle bütünleşmeye başlamış ve sektörde otomasyon hız kazanmıştır. 2010 yılında sektöre baktığımızda toplam aktiflerde kamu bankalarının payının %31, özel bankaların %52, yabancı sermayeli bankaların ise %13 olduğunu görmekteyiz. Kamu kuruluşları, Türkiye'de kamu kesimi denildiğinde merkezi yönetim birimleri, sosyal güvenlik kuruluşları ve yerel yönetimler anlaşılmaktadır. Merkezi yönetim birimleri, yani yasama, yürütme ve yargı, merkezi yönetime bağlı olarak bütçeli birimler, yani üniversiteler gibi, ile düzenleyici ve denetleyici kurumlardan RTÜK, BDDK, TMSF ve benzeri oluşmaktadır. Genel yönetim kuruluşlarının diğer iki kategorisi sosyal güvenlik kurumları ve yerel yönetimlerdir. Bunların dışında bir mal veya hizmet üretmek amacıyla kurulmuş kamu iktisadi teşebbüsleri, yani kitleri de kattığımızda toplam kamu kesimi tanımına ulaşırız. Yürütme organları açısından bakıldığında günümüzde Türkiye'de Başbakanlığa bağlı ekonominin işleyişi ile ilgili bakanlıklar, Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'dır. Bu bakanlıklar Ekonomi Koordinasyon Kurulu, yani EKK, Yüksek Planlama Kurulu, yani YPK, Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu, yani PKKK veya Finansal İstikrar Komitesi gibi yapılar aracılığıyla koordineli çalışırlar. Bakanlıklar kendilerine bağlı kitler ve diğer idari yapılar aracılığı ile uygulamaları gerçekleştirirler. Türkiye'deki yapılanma uyarınca Maliye Bakanlığı, bütçe, kamu gelirleri, kamuya ait taşınmazlar ve kamu hesaplarının idaresi görevlerini yüklenmiştir. Kamuya ait en önemli gelir kaynağı vergilerdir. Dış ticarete ilişkin vergilerin dışındaki tüm vergiler, Maliye Bakanlığı bünyesindeki Gelirler Genel Müdürlüğü tarafından toplanmaktadır. Böylece kamu adına gelir toplama yetkisi olan tüm kurumlar bu gelirleri hazineye aktarırlar. Hazine de bu gelirlere bağlı olarak giderleri ve borçlanma miktarını belirler. Maliye Bakanlığı'nın bir diğer önemli görevi de yıllık bütçeyi hazırlayıp uygulanmasını sağlamaktır. Bakanlığa bağlı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü kamu bütçesinin hazırlanmasından sorumludur. Hazırlık aşamasında Devlet Planlama Teşkilatı kamunun yapacağı yatırım harcamalarının uygunluğu görevini yürütür. Hazine bütçe gelir giderlerinin belirlenmesinde devletin kasası olarak önemli rol yüklenir. Kalkınma Bakanlığı'nın fonksiyonlarını eski adıyla Devlet Planlama Teşkilatı yerine getirmektedir. Ekonomi Bakanlığı ise daha çok dış ticaret politikasının uygulanmasından sorumludur. Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı özellikle imalat sanayinin yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı, verimli, çevreye duyarlı, dışa bağımlılığı azaltan, güvenli ve sürdürülebilir bir üretim yapısının oluşmasını sağlamaya odaklanmıştır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı aracılığı ile uluslararası eşya, taşıt, yolcu hareketlerine konulmuş kurallar çerçevesinde yürüterek ülke ekonomisine ve güvenliğine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise Türkiye'de çalışma hayatını düzenlemek, çalışma branşını sağlamak, iş sağlığı ve güvenliğini geliştiren tedbirler almak, toplumun tüm kesimlerinin sosyal güvenliğini sağlayacak ve istihdamı artıracak şartları geliştirmekle görevlidir. Ekonomi ile doğrudan ilgili bakanlıkların sayısı, yapısı ve görevleri siyasi kararlarla değiştirilebilir. Bu kuruluşların ekonomi ile ilgili politika kategorilerine göre, örneğin para politikası, maliye politikası, sosyal politika veya dış ticaret politikası gibi fonksiyonları yerine getiren kuruluşları yakından tanımakta yarar vardır. Bu nedenle sırasıyla Merkez Bankası, Hazine, Dış Ticaret ve Gümrük Müsteşarlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı'nın görevleri tanıtılacak. Ardından sosyal güvenlik kuruluşları ve denetleyici ve düzenleyici üst kurulların işlevleri ortaya konulacaktır. Nihayet Türkiye'de işçi ve işveren sendikalarının oluşturduğu konfederasyonların genel yapısı açıklanacaktır. Merkez Bankası Başkanlığı, bir ülkedeki Merkez Bankası'nın temel görevi, ülke için belirlenen ulusal hedeflere ulaşılabilmesi için para, döviz kuru ve faiz politikalarını kullanarak ekonomik dengelerin oluşumunu etkilemektir. Bir ülkenin finansal sistemi, Merkez Bankası, finansal aracı kurumlar yani bankalar gibi tasarruf sahipleri ve yatırımcılarından oluşmaktadır. Merkez Bankası para arzını belirleyerek finansal sistemde istikrar sağlanmasını amaçlar. Dolayısıyla ülkedeki ödeme sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesinden sorumludur. Bu nedenle genel olarak merkez bankaları parasal istikrarı yani fiyat istikrarı ve finansal istikrarı sağlamakla görevlidir. Ülkemizde ulusal bir devlet bankası kurulması fikri 1923 yılında toplanan Türkiye İktisat Kongresi'nde ele alınmıştır. Kongrede bir taraftan devletin bankacılık politikasını belirleyecek, diğer taraftan banknot ihracı ile devlet kredilerini düzenleyecek bir merkez bankası oluşturulması üzerinde durulmuştur. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Osmanlı Bankası ve İş Bankası aracılığı ile Merkez Bankası'nın görevleri yerine getirilmeye çalışılmış. 11 Haziran 1930 tarihinde çıkan kanun uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası anonim şirket olarak kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Banka temel amacıyla çelişmedikçe ülkenin kalkınması için uygulanacak politikaları da desteklemeye çalışmaktadır. Banka para politikasının uygulanmasında tek başına yetkilidir. Fiyat istikrarını sağlamak amacıyla belirleyeceği politika kapsamında para politikası araçlarını serbestçe kullanabilmektedir. Bankanın politika araçlarını uygulamada ve ekonomiyi takip etmede ihtiyaç duyacağı bilgileri toplama ve kurumları denetleme hakkı bulunmaktadır. Bankanın görev ve yetkileri şu başlıklar altında toplanabilir. Banknot basma ve paranın dolaşımını sağlamak. Para politikasına uygun olarak Türk lirası cinsinden banknot basar ve paraların piyasada dolaşımını ve hacmini düzenler. Para politikasını belirlemek. Banka fiyat istikrarı amacına uygun olarak para politikasını belirler ve uygular. Bu amaçla faiz oranlarını belirler ve bankalara son kredi veren kurum olarak hizmet eder. Diğer bir deyişle Merkez Bankası bankaların bankasıdır. Ayrıca para politikası amaçlarını gerçekleştirmek için mali piyasaları yakından takip ederek faaliyet gösteren kuruluşların uygun hareket edip etmediklerini denetler. Hükümete danışmanlık yapmak. Banka, hükümetin alacak ve borçlarının ödenmesinde ve hükümetin ekonomik gidişle ilgili bilgilendirilmesinde mali danışmanlık yapar. Bu amaçla açılacak kamu borçlanma ihalelerine aracılık yapar ve ülkedeki ekonomik durumla ilgili olarak ortaya çıkan gelişmeler hakkında hükümeti ve diğer kurum ve kuruluşları bilgilendirir. Hazine Müsteşarlığı. Hazine tüzel bir kişilik olan devletin mali yönünü temsil eder. Devletin tüm mallarının sahibi ve devlet adına borçlanabilen kurum hazinedir. Dolayısıyla devletin mal varlığını temsil eder. Devletin nakit akışını düzenler. Parasının tutulduğu kasa ve ödemelerinin yapıldığı veznedir. Yine hazine, bir ülkenin ulusal parasının yabancı paralar karşılığındaki değerinin yani döviz kuru belirlenmesinde ve bu değişimin yöntemlerinin belirlenmesinde kural koyucu ve uygulayıcıdır. Ülkede dolaşımda bulunan bozuk paranın yani madeni paranın basılması yetkisi de hazineye aittir. 9 Aralık 1994 yılında Başbakanlığa bağlı olarak kurulan bir müsteşarlıktır. Ekonomi politikaları ile ilgili çalışmalar yapmak ve bu bağlamda kamu finansmanı, ikili ve çok taraflı ilişkiler, uluslararası ve bölgesel ekonomik ve mali birimlerle olan ilişkiler, yabancı ülke ve kuruluşlardan borç, hibe alınması, verilmesi, sermaye akımlarına ilişkin düzenleme ve işlemler yapılması, bankacılık ve sermaye piyasası, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri, sigorta ve kambiyo rejimine yönelik faaliyetler ile yatırım, yatırım teşvik faaliyetlerini düzenlemek, uygulamak, izlemek ve geliştirilmesini sağlayıcı esasları belirlemek, müsteşarlığın görevleri arasında yer alan hususlardır. Hazine Müsteşarlığının görevleri 4059 sayılı kanunda aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Ekonomi politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak, hazine işlemleri ve kamu finansmanına ilişkin faaliyetleri yürütmek, kamu iktisadi teşebbüsleri ve devlet iştiraklerine ilişkin pay sahipliğinin gerektirdiği faaliyetleri yürütmek, ikili ve çok taraflı dış ekonomik ilişkileri düzenlemek, uluslararası ve bölgesel ekonomik ve mali kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, yabancı ülke ve kuruluşlardan borç ve hibe alınması ve verilmesine ilişkin işlemleri yürütmek, ülkenin finansman politikaları çerçevesinde sermaye akımlarına ilişkin düzenlemeleri yapmak ve kambiyo rejimine ilişkin faaliyetleri yürütmek, sigortacılık sektörüne ilişkin izleme ve düzenleme faaliyetlerini yürütmek, yatırım ve yatırım teşvikleri ile doğrudan yabancı sermaye yatırımları faaliyetlerini düzenlemek, uygulamak, uygulamanın izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin esasları belirlemek. Dikkat edileceği üzere Hazine Müsteşarlığının kamuya ait gelirleri idare etmek, bütçeyi uygulamak gibi diğer temel görevleri Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bütçe, hükümetlerin kamu kaynaklarının toplanması ve harcamaların yapılması için ulusal egemenliği temsil eden parlamentodan aldığı bir yetkidir. Bu bağlamda toplum ile siyasi iktidar arasında kaynakların kullanımı konusunda yapılan bir sözleşme olarak görülebilir. Dış Ticaret Müsteşarlığı. Bir ekonominin izlediği dış ticaret politikası, ödemeler dengesi politikası, dış yatırım ve dış yardım politikası ile birlikte dış ekonomi politikasını oluşturur. Dış ticaret politikası, ithalat ve ihracat üzerinde hükümetin aldığı kararları kapsamaktadır. Bu kararlar, ithalatı kısıtlamak, dış ticaretten vergi almak, ticaret yapılacak mallara miktar kısıtlaması getirmek veya ihracatı teşvik etmek amacıyla alınır. Temel olarak bu kararlar, ithalat yoluyla oluşacak döviz giderleri ile ihracatla elde edilecek döviz gelirlerini yönetebilmek, ülke içi sanayiyi dış piyasalardaki üreticilerle rekabetinde destekleyebilmek amacıyla alınır. Ülkeler bu nedenle ithalat ve ihracata yönelik kararlarını dış ticaret rejimleri yoluyla ilan ederler. Ülkemizde de Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen İthalat ve ihracat rejimleri dış ticaret müsteşarlığı aracılığı ile yürütülür. Birlikte faaliyet gösterdiği hazine müsteşarlığından ayrılarak 9 Aralık 1994 yılında Başbakanlığa bağlı olarak kurulan dış ticaret müsteşarlığının temel görevleri dış ticaret politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak ve bu politikalar çerçevesinde İhracat, ihracatı teşvik, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri, ikili ve çok taraflı ticari ve ekonomik ilişkileri düzenlemek, uygulamak, izlemek ve geliştirilmesini sağlamaktır. Gümrük Müsteşarlığı, bir ülkenin dış piyasalarla gerçekleştirdiği mal ve hizmet ticaretinden alınan vergilere gümrük adı verilir. Genelde devletler, İthalat üzerinden gümrük vergisi alırlar. Bu verginin miktarı ve niteliği daha çok ülkenin izlediği dış ticaret politikası ile bağlantılıdır. gümrük vergisi yoluyla hükümetler hem hazineye gelir elde ederler hem de ithal ürünün yurt içi fiyatına etki ederek sanayiyi koruyabilirler. Türkiye Cumhuriyeti ilk kuruluş yıllarında Lozan Antlaşması gereği bağımsız bir gümrük politikası izleyememiş. Ancak 1929 yılından itibaren 5383 sayılı gümrük kanunu ile bağımsızlığını elde edebilmiştir. Gümrüklerle ilgili idari yapılanma 2 Temmuz 1993 yılında Başbakanlığa bağlı olarak kurulan gümrük müsteşarlığı şekline dönüşmüştür. Gümrük politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak ve uygulamak, gümrük kanunu ve gümrüklerle ilgili olan diğer mevzuat ve uluslararası sözleşmelerin uygulanmasını sağlamak, gümrük tarife ve vergi oranlarının tespitine yardımcı olmak, gümrüklerce alınan gelir ve fonların hesaplanmasını ve tahsilini sağlayarak kontrol etmek, gümrük kontrolüne tabi kişi ve eşya ve araçların muayene ve kontrolünü yapmak, gümrük işleri ile ilgili istatistikleri toplamak ve değerlendirmek, gümrük denetimine tabi eşya ve araçların muhafazasını sağlamak, giriş ve çıkış işlemlerine tabi eşyanın önceden saptanan standartlara uygunluğunu denetlemek ve gümrük bölgelerindeki gümrük muhafaza memurları aracılığı ile kaçakçılıkla mücadele etmek müsteşarlığın görevleri arasında yer almaktadır. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı. Kalkınma planı bir ülkenin belirli bir dönem için sahip olduğu kaynakları etkin bir şekilde kullanmak amacıyla hazırladığı belgelerdir. Ülkemizde hızlı ve dengeli bir kalkınmayı gerçekleştirmek amacıyla hazırlanan 5 yıllık kalkınma planları, kamu için emredici, özel sektör için özendirici ve yol gösterici bir nitelik taşımakta. Yıllık programlar aracılığı ile kamu yatırımlarını belirlemektedir. Türkiye'de 1960'tan itibaren ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın hızlandırılması, uygulanan politikalar arasında uyum sağlanması, toplumsal ve kültürel dönüşümün uyumlu yönlendirilmesi ve ekonomiye rasyonel kamu müdahalesinin temini amacıyla kalkınma planlarının hazırlanması ve uygulanması fikri benimsenmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda 30 Eylül 1960 tarihinde Başbakanlığa bağlı olarak faaliyet gösterecek Devlet Planlama Teşkilatı yani DPT kurulmuştur. 6-4-2011 tarihli ve 6223 sayılı kanun ile Devlet Planlama Teşkilatı'nın tüm görevleri Kalkınma Bakanlığı'na aktarılmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı'nın kuruluş kanununda teşkilatın görevleri şu şekilde belirlenmiştir. Ülkenin kaynak ve imkanlarını belirleyerek uygulanacak iktisadi ve sosyal politikanın hedeflerinin oluşturulmasında ve uygulanmasında hükümete yardımcı olmak, değişik bakanlıkların ekonomik faaliyetlerinin koordinasyonunu temin etmek için hükümete tavsiyelerde bulunmak, hükümetçe kabul edilen hedefleri gerçekleştirecek uzun ve kısa vadeli planlar hazırlamak, özel sektörün plan, hedef ve gayelerine uygun şekilde gelişmesini teşvik ve tanzim edecek tedbirleri hükümete tavsiye etmek. Dolayısıyla bu kuruluşun temel görevinin ekonomik, sosyal ve kültürel politikaların ve hedeflerin belirlenmesinde ve ekonomi politikasını ilgilendiren faaliyetlerin koordinasyonunda hükümete yardımcı olmak ve danışmanlık yapmak olduğu söylenebilir. 1982 Anayasası da planlı kalkınmayı ve planların devlet tarafından hazırlanmasını hükme bağlamıştır. Kalkınma planı, orta vadeli program, yıllık programlar, stratejiler ve eylem planları hazırlamak Kalkınma Bakanlığı'nın da görevleri arasında yer almaktadır. 2011 yılından itibaren eski Devlet Planlama Teşkilatı'nın tüm görevleri Kalkınma Bakanlığı tarafından üstlenilmiştir. Bu idari düzenlemeye rağmen Devlet Planlama Teşkilatı'nın Türkiye ekonomisinin gelişiminde oynadığı rolün büyüklüğü göz önünde bulundurularak konuğu Devlet Planlama Teşkilatı olarak başlıklandırılmıştır. Türkiye demokratik planlama mekanizmasını benimsemiştir. Planlar ve planlara dayalı yıllık programlara göre hazırlanan bütçeler Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yasalaştırılır. Devlet Planlama Teşkilatı bu konularla ilgili teknik çalışmaları yapmakla görevlidir. Kalkınma planları hazırlanırken komisyonlar yoluyla toplumun çeşitli kesimlerinin ekonomik ve sosyal politikalar ve hedefler konusundaki görüş ve istekleri kalkınma planlarına yansıtılabilmektedir. Beşer yıllık ve yıllık planlarda kamu için öncelikler belirlenmekte, yatırımlar planlanmaktadır. Dolayısıyla plan hedefleri kamu için bağlayıcıdır. Bu planlar özel sektöre yol göstermekte ve ayrıca plan hedeflerine özel sektörün de uygun hareketini sağlamak için makro ekonomik politikalar ve özellikle teşvik politikaları kullanılmaktadır. Beşer yıllık dönemler itibariyle hazırlanan kalkınma planları yıllık programlarla uygulamaya geçirilmektedir. Günümüzde 2007-2013 dönemini kapsayan 9. 5 yıllık kalkınma planı uygulanmaktadır. Yıllık programlar kalkınma planlarında benimsenen hedef ve politikalarla tutarlı olarak Devlet Planlama Teşkilatı tarafından ilgili kuruluşların da görüşleri alınarak hazırlanır ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanır. Plan sistematiğine göre hazırlanan yıllık programlar o yıl için ulaşılacak hedefleri ve izlenecek politikaları belirler. Kamu yatırımlarının sektörler ve kuruluşlar itibariyle tahsisini gösterir. Bütçe ve kamu kuruluşlarının iş programlarının yıllık programın hedef ve politikaları ile tutarlı olması gerekmektedir. Ekonomik ve Sosyal Konsey, günümüzün gelişmiş toplumlarında hükümetle toplum kesimleri arasındaki diyalogda sivil toplum örgütleri önemli görevler yüklenmektedir. Ülkemizde de 2001 yılında Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Ekonomik ve Sosyal Konsey, ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında toplumsal uzlaşma ve işbirliğini sağlamak, sürekli ve kalıcı bir ortam yaratmak ve ortak görüş belirlemek amacıyla kurulmuştur. Konsey, Başbakan'ın başkanlığında ekonominin çeşitli kurumlarından sorumlu bakanlar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İşçi ve İşveren Sendikaları, Konfederasyonları ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile kamu görevlilerinden oluşur. Ekonomik ve Sosyal Konsey'in temel işlevi ise ekonomik istikrarın kurulması, büyümenin ve sanayileşmenin hızlandırılması, üretimin, yatırımların ve verimliliğin artırılması, ekonomiye rekabet gücü kazandırılması, istihdamın geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi, iş gücü niteliğinin yükseltilmesidir. Bunların yanında ülkemizde gelir dağılımının iyileştirilmesi ve sosyal adaletin sağlanması, sosyal devlet anlayışının gereği olarak kamu hizmetlerinin geliştirilmesi, çalışma hayatının demokratikleştirilmesi, ülke demokrasisinin daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesi ile temel sosyoekonomik amaçlar için sürekli ve kalıcı bir diyalog platformu oluşturulması diğer amaçları arasında sayılabilir. Bu amaçla Ekonomik ve Sosyal Konsey bir danışma organı olarak hükümet ve parlamentoya tavsiyelerde bulunur.